Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü erkan, muhibban-ı erkam, dergâh-ı hüdayidir mekan, biliniz ki sizlere kesmeyiz ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile. Bildiğiyle amel etmeyene ne denile? Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla, köküyle. İnsan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüdaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 2025'in bir başka programında yine sizlerle beraberiz. Bizleri buluşturan, kavuşturan, konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, malumunuz olduğu üzere geçen hafta aile değerlerinden bahsetmiştik. Ve en son programı kapatırken bir aile değeri olarak erkekler eşlerine, o çok sevdikleri kızlarına, kendi damatlarının nasıl davranmasını istiyorlarsa eşlerine de öyle davranarak bir empati geliştirsinler. Başka bir şey gerek yok. Bunu biraz düşünsünler demiştim. İnşallah bunun üzerine biraz düşünmüşsünüzdür. Yürek yakmasınlar. Eş olarak seçtikleri, gelin aldıkları, Allah'tan emanet olarak onun emri ve Resulünün kavliyle isteyip yuva kurdukları eşlerini bir ana kuzusu olarak görsünler. Onu da bir emanet olarak görsünler. Tıpkı kendi kızları gibi. Bunu unutmasınlar demiştik. Umarım unutmamışsınızdır. Buradan devam edersek, bu bir anlamda bir empati. Resulullah Efendimiz bu empati örneklemesini zina yapmak için kendisinden izin isteyen bir gence karşı kullanıyor. Bir gün asr-ı saadette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı Güzin Hazretleri ile beraber otururken bir genç çıka geliyor. Ve ulu orta çok saygısızca, ya Resulullah diyor, ben filanca kadın ile arkadaş olmak istiyorum, onunla zina yapmak istiyorum. Ashab-ı kiram bu durumdan çok öfkeleniyorlar. İçlerinden böyle gazaba gelerek genci dövmek ve onu huzur-u Resulullah'tan çıkartmak isteyenler de oluyor. Bazıları sus sus diye böyle bağırışıyorlar. Çünkü yani çok hayasız bir şekilde ulu orta konuşuyor bu şekilde. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bırakın o genci buyuruyor. Genci yanına çağırıyor, dizinin dibine oturtuyor. Böyle dizleri birbirine değecek şekilde o kadar yakın, yakınına getiriyor yani. Ey genç diyor. Sen birinin annene bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi? Genç hiddetle hayır ya Resulullah diyor. Öyleyse o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar buyuruyor. O annenin de bir evladı var sonuçta. Peki bu çirkin işi senin kız kardeşin yapmak isteseler sever misin? Bunu ister misin diye sorduğunda hayır asla diyor genç hiddetli bir şekilde. Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez buyuruyor. Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eli bu gencin göğsüne omzuna koyarak şöyle dua ediyor. Allah'ım sen bu gencin kalbini temiz kıl, namusunu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla. Ve rivayet odur ki bu olaydan sonra o genç bir daha asla zinaya yaklaşmıyor. Doğru ve güzel bir hayat yaşayarak ruhunu teslim ediyor. Aziz dostlarım, işte empatiyi bu şekliyle ortaya koyarsak, bazen biz gerekçeleri, hani zihinde bir süreç yaşıyor insanlar. Hayır, olmaz, asla, haram, yasak. Tek kelimelik komutlarla, bir emir komuta değil bu, gönül komuta. gönlünde o işin ya da o sonucun ağırlığının oluşmasını sağlayacak. Bunu bir resim yapma sanatı gibi düşünürseniz, hani bir çizgi çekerek yok, bir çarpı çekerek hayır, olmuyor. Alıp elinize nakış nakış, olursa ne olur, olmazsa ne olur belki çizmek gerekiyor ama kimsede de o ressam olma sabrı yok. Tuvalleri o ressam kadar renkli değil, kalemleri o ressam kadar belki kaliteli değil. Kemalatla da kemalat olmuyor malumunuz. Elde avuçta yok, çizecek yetenek de yok, gösterecek kabiliyet de yoksa anlatamıyoruz yani. Dolayısıyla hani aslında bu empati, geçen programda da söyledim yani, keşke düşünebilsek. Hani eşimiz bir şey istediğinde, kızımız boynu bükük gelmiş, baba ya eşimden şunu istedim almadı, nasıl üzülürüz? Ama belki biz eşimizin bugüne kadar binlerce isteğini geri çevirmişizdir hiç de üzülmeden. Bu empati işte yani, düşünebilmek. Bir de hani Allah muhafaza, yapma etme bulma dünyası, yapma etme bul dünyası deyip anlatırlar ya, men dakka dukka. Yani çalma kapıyı, çalarlar kapını. Ne ekersen onu biçersin yani. Bu anlamda Allah korusun, Allah azizün züntikamdır aziz dostlarım yani. İntikamı en iyi şekilde alan azizdir. Hakimi mutlaktır yani yaradanımız. Yapmayalım inşallah, yapmamaya en azından gayret edelim. Tevbe edelim yaptıklarımızla alakalı, pişmanlık duyup tekrar o hataları işlemeyelim. Çünkü yani aile koşulunda çok görüyorum böyle. Hocam ya. Yani boşanmadılar ama boynu bükük her seferinde kızımızın eve gelmesi bizim de boynumuzu çok büküyor. Anlatamıyor ama anlatamaması çok daha acı. Biliyoruz birçok şey var gibi. Hani bunlar çok daha acı, insanın yüreğini yaralayan şeyler. Acaba biz eşimize nasıl davranıyoruz? Allah karşımıza nasıl bir damat çıkarıyor? Her zaman da tabii damat ya da gelin kötü çıktığında bunu geçmişte bizim yaptığımız kötülüklere bağlamamak da lazım. Allah imtihan da ediyor olabilir. Sabrınızı artırıyor. Bununla mükafatınızı artırıyor da olabilir. Nice salihler, nice peygamberler de bu şekilde evleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla bunalacak düzeyde imtihana maruz kalmışlar. Ama isyan etmeden, sabırla, selametle, sükunetle son aşamaya kadar, hatta eşleri, çocukları helak bile edilse Allah tarafından, son aşamaya kadar sabırla onların affını, mağfiretini Allah'ımızdan iltica ederek ona istemişler, istirham etmişler. Bizim tavrımızla böyle olması gerekiyor. Aziz dostlarım, elbette ki aile değeri dediğimiz hani empatiyle başlıyor ama hani sana yapılmasını istediğini karşıdakine yapma, senin için istediğini onun için de iste, nefsini ötele, karşıdakini öncele. Hani aile içerisinde İsar makamı çok daha gerekli olan bir şey olsa gerek. Anneler bunu yaparlar yani. Babalar da yaparlar yeri geldikçe. Hani yemedik yedirdik, içmedik içirdik, giymedik giydirdik gibi şeyler çok söylenir ama hani fiziksel ihtiyaçların dışında manevi ihtiyaçlar da çok önemli. Bunu da bilişsel, duygusal, ruhsal ihtiyaçlar, manevi ihtiyaçlar da bir şekilde karşılanması gerekiyor. Bunun için de işte en önemli değerlerin yanında sevgi değeri. Ailenin belki de temel taşı, öyle değil mi? Hani sevmeyerek başlayan bir evlilik nasıl devam eder sizce? Maalesef İslam'da yeri olmayan ama bir şekilde Anadolu'da neşrünema bulmuş, bir dönem çok zalimce uygulanmış, gelenek, örf ve töre haline getirilmiş, İslam'da yeri olmamasına rağmen birçok böyle yürek yakan şeyler duyuyoruz, olaylar, adına töre denen gelenekler duyuyoruz. Hani zorla güzellik olmaz diye ecdadımız söylemiş, rahmet olsun, nur yağsın mezarlarına, ama biz onu zorla, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre bu konuda kızlarımızı zorlayamayız yani. Akıl bali olduktan sonra, evlilik çağına geldikten sonra kendi eşlerini seçmekle alakalı, hani biz dua makamıyız, rıza makamı değiliz. Bizim gönlümüz olmayabilir. Biz rıza göstermeyebiliriz. Bunu söylerken de tabii göz göre göre de meşru çerçeve içerisinde, şeriatın öngördüğü helal dairede olması kastıyla, bir gayrimüslim, putperest, ateist birini gönlünü düşürmüş ve onunla illa evleneceğim dediğinde, hani dinsiz, imansız biriyle evlilik olmuyor biliyorsunuz. Allah bu konuda inşallah bizleri imtihan etmez. İmtihanda olan dostlarımıza da o gönül yangınlıklarına sükunet verir. Uhuletle suhuletle işlerini çözmeleri nasip eder. Dolayısıyla hani aile değeri olarak sevgi sevmeden olmuyor, sevmeden başlamıyor. İlk unsuru ailedeki bireylerin birbirine olan, özellikle eşler ilk böyle bakışta aşk dediğimiz, ilk elektriklenme dediğimiz, ilk öyle birbirinin gönlüne düşme dediğimiz olayla başlıyor değil mi? O sevgi bağı, aile bağı, aşık olarak hani aşkla başlıyor. Dolayısıyla hani bunu bir değer olarak aldığımızda sevinci Hazreti Muhammed gibi sevmek sallallahu aleyhi ve sellem ne demek sizce, bunu bir düşünmenizi istirham ederim. Aile içerisinde eşi sevince Hazreti Muhammed gibi sevmek ne demek acaba? Ayşe validemize nasıl diye sorduğunda hani beni seviyor musun? Evet evet evet, nasıl seviyorsun? Kördüğüm gibi. Arada da soruyormuş ya sonra kördüğümden ne haber? O da diyormuş ilk günkü gibi. Hani bu acaba hanımefendilerin gönlünde nasıl bir garanti verir yani? Eşim beni seviyor. Kördüğüm gibi birbirimize bağlıyız ve o kördüğüm ilk günkü gibi perçinlenmiş, böyle didiklenmemiş. Hani bazen böyle bir yumak alırsınız, ipliği açmakla alakalı gevşetirsiniz falan, böyle açılacak gibi olur. O karman çorman kördüğüm gibi gelen şey. Hani öyle de değil yani. Sapasağlam, perçinlenmiş şekilde duran bir sevgi. Psikologlar Batı dünyasında biraz bu sevgiyi yanlış anlatıyorlar. Sevginin azalacağını, gittikçe yok olacağını, ama İslam sevgisi ilk günkü gibi muhafaza edilebilir. Hatta artabilir bile. Neden? Yaşanmışlıklar var. Olumlu manada yaşanmışlıklar olunca, hani modern psikoloji nedense evliliği böyle ilişkileri, sevgiyi yıpratıcı bir unsur olarak görüyor. Böyle nakşediyorlar beyinlere. Halbuki aşk gittikçe tazelenen, artan, değil mi? Bir sürü şey yaşadınız yani. Tabii o yaşanılan şey, keşke seni görmez olaydım, keşke seninle evlenmez olaydım'a dönmediği sürece, öyleyse zaten yandı gülüm keten erme, yapacak bir şey yok. Allah muhafaza. İslam'da da Katolik nikahı yok. Ya hayırlı tut ya hayırlı bırak. Allah'ın emrettiği şey öyle. Hayırlı tutulmayan bir evliliğin de artık şer yoluna girmişse hayırlı bir şekilde sona erdirilmesi de Allah Resulü'nün uygulamaları arasında. Tabii ki istediğimiz bir şey değil. Nikahın bitmesi, nikah akdinin sona ermesi, çiftlerin ayrılması, çocukların o yaşadığı travma, toplumun bozulması ve fesadı, ifsadı. Tabii ki istenilen bir şey değil. Ama hani hiç de olacak bir durum değilse, her gün belli günaha düşülüyorsa, Allah muhafaza, sevgi bitmişse orada da yapacak bir şey yok. Rabbim ilahi sevgi aşkına buradaki dünyadaki sevginin de onun rızasını celbetmeye vesile olacak şekilde aile içerisinde bir sevgiye dönüşmesini bütün evli çiftlere lütfeylesin. Bekar kardeşlerimize de bu tür bir sevgiyi oluşturacak bir sevgiyle birbirlerine aşık olmayı nasip eylesin Rabbim. O da inşallah ilahi bir aşka, ilahi bir sevgiye dönüşecektir. Peki ya saygı? Bir aile değeri olarak ne dersiniz? Saygı acaba ailede bir değer mi? Bize katkısı ya da bize katkısı ne olur mesela? Özellikle eşlerin birbirinin hayatına duydukları kişiliğine, kimliğine, geçmişine, örfüne, geleneğine, adetlerine, annesine, babasına, akrabalarına, yaşam tarzına duydukları saygı, birbirinin fikirlerine, görüşlerine, haklarına ya da kişisel sınırlarına duyduğu saygı ailedeki huzuru artırır. Onun için saygı bir değer olarak çok önemlidir yani. Biz birbirine saygı duyan bir aileyiz diye bunun deklare edilmesi, her zaman söylediğim gibi hani böyle bir panoda, aile panosunda ailenin değerleri diye yazılıp böyle, hatta girişte böyle görecek şekilde hani saygılı bir aile. Saygıyı biz hep böyle hani bir aile büyüğü gelecekse küçükken öyle çok tembihlenmişizdir. Aman saygıda kusur etmeyin falan diye kulaklarımız çekilmiştir yani. Dışa karşı uyguladığımız bir şey olarak görürüz. Ama içte yeşermeyen bir saygı dışa karşı da neşrünema bulmaz. Dışa karşı da kolay kolay uygulanmaz. Anne babanın eş olarak sadece birbirine olan duyduğu saygı değil, anne babanın çocuğa da zaman zaman duyacağı bir saygı vardır. Onun haklarına, kişiliğine, kimliğine zorlayarak, döverek, ona belli travmalar yaşatarak bir çocuk yetiştirilmez aziz dostlarım. Ha bunu söylerken de hani çocuk sabahleyin okula gitmeden uyumak istiyor. Ben çocuğumun uyku uyuma hakkına saygı duyuyorum. Bu da saçmalık artık, böyle olmaz. Her zamanki söylediğim gibi helal ve meşhur çerçevede olmak kaydıyla. Nedir mesela? Artık çocuk belli bir yaşa gelmiş. Allah'ın indinde mesul yazılacak bir akıl bali dönemini geçmiş. Artık Allah da onu bir birey olarak kabul etmiş. Lütfen bırakın da okulunu, kariyerini, geleceğini o seçsin. Bunu söylerken de hani kızı serbest bırakırsan ya davulcuya, zurnacıya, bunu kastetmiyorum. Hep yönlendirme, ecdadımızın yaptığı şekliyle ortam oluşturma, imkan tanıma, deneyim yaşamasına izin verme. Bir sürü kariyer testi var. Kişilik testi var, kişilik envanteri var. Çocuğun kafası elbette karışık olacak. Ama bir anne baba olarak bunu yaptırmak bizim yükümlülüğümüz değil mi? Çocuğun kendisini keşfetmesine yardımcı olmak bizim yükümlülüğümüz değil mi? Bu konuda özgüveni geliştirmek bizim yükümlülüğümüz değil mi? Gelecekte nasıl bir meslek seçerse mutlu olur. Bunun araştırmasını yapmak, daha fazla kişiyle onu tanıştırmak. Hani yükümlülükleri yapmadan, onun geleceğine de saygı duymayarak sen şunu yapacaksın. Bu çok fazla mantıklı bir şey olmuyor aziz dostlarım. Ama çocuk da bilmeyerek, yanlış bir zehaba kapılarak işte, var öyle aile koştuklarına rastladığım çocuklar var. Ya ben diyor bilgisayar oynayacağım mesela. Anne baba da çok anlamıyor. Hocam diyor bu çocuk sürekli bilgisayarlarda, okulunu okumuyor falan. Hani tabii ki yani okul benim sistematik olarak gelecekte paradigmalar çok değişecek, çok da inandığım bir şey değil, ayrı. Yani en azından tam gün okul diye bir şey saçmalık gibi geliyor bana aziz dostlarım. Al 40 tane talebeyi, 20 tane talebeyi, bir tane öğretmenin ağzının içine baksın. Üniversitede bile defteri çıkarsın, yazdırsın çocuklara ilkokul talebesi gibi. Yani bu olmasa gerek yani. Yani yapay zeka nerelere geldi? Hala 60'lı yılların ders kitaplarını işleyen üniversite hocaları görüyorum ben. Şoka uğruyorum yani. Yani bireysel olarak okullar belki birkaç saatliğine gün içerisinde. Seçmece okullar ama böyle. Seçmeli okullar ya da. Hani çocuk hep aynı okul olmaması lazım. Gelecek çok değişecek gibi geliyor. Ayrı bir eğitim programı yaparız. Birkaç eğitimci dostuna çağırırız ama. Hani çocuğun o geleceğine saygıdan bahsettik. Ya yani belki bugün sanatla uğraşmak istiyor. Yarın sporla uğraşmak istiyor. Öbür gün doğayla alakalı. Öbür gün tarımla. Öbür gün hayvancılıkla. Öbür gün bir zanaatla uğraşmak istiyor çocuk. Hani bu onun isteğine saygı duymak böyle bir şey işte. Bunun altyapısını sağlayamadığınız için mecbur kılıp, onu mücbir kılıp yok illa oraya gideceksin. İsteme istemeye gidiyor işte. Çok fazla bir şey olmayacak. Görüyorsunuz. 17 milyon, 18 milyon gencin durumunu aziz dostlarım görüyorsunuz. Bir sadece şifa olmadı işte bu sistem. Değiştirmemiz gerekmiyor mu sizce de? Üniversitelerin halini görüyorsunuz. Zaten üniversiteye hiç inanmıyorum ben, o ayrı bir şey de. Hani üniversite, hani 7-8 milyon genci 193 üniversiteye tıkıp hangi hocalar, ne tür dersler, sınavlar nasıl oluyor, sorular nasıl soruluyor, cevaplar nasıl veriliyor? Bilmiyorum yani. Ayrı bir eğitim programı yaparız da saygıdan geldik buraya. Hani çocuğun o geleceğini seçme hakkının Allah hesabını ondan soracaksa, hani bilgisayar oyunu oynayacağım diyor. Hani onu anlatıyordum. Anneler babalar da bunu bilmiyor. E-sport diye bir şey var. Yani Cumhurbaşkanı bile e-sport takımlarının böyle turnuvalarına katıldı biliyorsunuz. Belediyeler açılışlar yapıyorlar böyle e-sport merkezleri. Hani 1 milyon dolar, 2 milyon, 5 milyon dolar ödüllü yarışmalar var uluslararası. Türkiye'nin takımı var. Belli kulüplerin takımları var, e-spor takımları. Oyun oynuyorlar bunlar. Oyunda, takım oyunlarında kazanan işte dünya birincisi oluyor falan. Hani belli bir minimum tarzda, en azından gönlünde bu olan bir öğrenci minimum tarzda okuluna da bir şekilde devam etse, ama o melekesi varsa o da bir şekilde inkişaf ettirirse, en azından hani karşı çıkıp da okulu da yakarak, kendini de yakarak, karakterini de yakarak gayrimeşru bir şekilde ona gideceğine, kontrollü bir şekilde, yönetilebilir bir şekilde, ileride bir gün belki çok daha, şu anda beyinleri felç eden oyunlar var, belki ileride insanların hayatını çok daha güzel bir hale getiren oyunlar, yazılımlar yapılır. Yıllardır anlatıyorum. Hani 30 yıllık bir oyun var aziz dostlarım. Tahminen evet yani 30 yıllık vardır yani. SimCity diye bir oyun kuruluyor. Ama nasıl bir oyun kuruluyor? Tahmin edersiniz ya. Tam gayrimeşru, ne kadar fuhşiyat varsa, içki, zina, kötü hayat, kılık, kıyafet. Yani ne kadar gayrimeşru varsa İslam'a muğayir hepsinin içinde oldu. Çocuk oyunu oynarken öğreniyor onları. Ya ne olur bir de bizim iş adamlarımız, o yüksek sermaye sahibi patronlar ne olur buna bir el atıp da birkaç yüz milyonunu buna harcayıp bir oyun yaptırıp da ya oyun oynarken çocuk ya bir dakika bak deden namaz kılıyor onun önünden geçilmez puanın düştü. Aa ezan okunuyor bak hiç ben bir oyun görmedim bugüne kadar. Hani arabayı sürüyorsun da giderken bir cami göreceksin giderken ezan okunacak. Giderken Kabe karşına çıkacak Allah Resulü'nün Mescid-i Nebevi'si karşına çıkacak. Kudüs-i Şerif'i anlatacak. Osmanlı padişahlarının mezarlarını sana gösterecek. Ya evladım bak buradan hızlı geçme biraz yavaşla. Burası Yavuz Sultan Selim'in Mercidabı meydan zaferini kazandığı yer. Bak burada şunlar olmuştu falan. Mısır seferi, Mısır kapıları, Orta Doğu kapıları buradan açılmıştı falan. Yani bir tarih şuuru. Bilmiyorum yani. Allah soracak gibi geliyor bana sermaye sahibi büyüklerimizden bu kadar parayı nasıl biriktirdikleri. Ne yapay zeka bir yatırım var, ne bu konuda bilgisayar oyunlarına bir yatırım var. Yani olmaz mı aziz dostlarım? Esma-ül Hüsna ile alakalı bir oyun olmaz mı mesela yani? Oyuna başlıyorsun böyle, başlamıyor oyun böyle, kilitlenmiş. Bir aksaçlı, aksakallı dede geliyor, Bismillahirrahmanirrahim, evladım diyor. Rahman ve Rahim'in ismini anmadan başlamaz bir oyun. Bir hayat, bir iş, hiçbir şey onun ismi anılmadan başlamaz. Hadi bak şurada bir bul bakalım Rahman ve Rahim sıfatlarının nerede olduğunu. Kutucuklar falan var böyle. Çocuk onları buluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Oyun başlıyor böyle bir besmele de. Düşünsenize yani. Biraz ilerliyor bir kapı var. Açmaya kırmaya çalışıyor işte. Orada bombalar var atmaya çalışıyor. Kapı açılmıyor. Yine o aksaçlı değiniyor. Ey evladım ya Fettah adına onun adını anmadan... Kapılar açılmaz, sen Fatih olamazsın. Ya Fettah de bakayım. Öyle açılır kapılar diye. Ya Fettah'ı buluyor çocuk oyunun içerisinde. İşte gidiyor gidiyor ilerliyor. Para bitiyor. Orada Ya Rezzak'ı bulması gerekiyor. İşte ilerliyor ilerliyor canı gidiyor. Ya Hayy'i bulması gerekiyor. Bir düşman çıkıyor karşısına ejderha. Ya Kahhar'ı bulması gerekiyor gibi gibi. Ya atıyorum. Olamaz mı yani çocuklarımıza... Esma-ül Hüsna'yı öğreten bir oyun olamaz mı? Çocuklara Allah Resulü'nü öğreten... Bak aile değerlerini anlatıyoruz. Bu değerleri oyunun içerisine gömerek öğrettiğimiz bir oyun olamaz mı Allah aşkına? Nereden geldik buraya? Çocuğun haklarına saygı. Şu anda daha dijital çocuklar. Daha fazla sosyal medyadalar. Bizden çok daha iyi kullanıyorlar bilgisayarları. Öylece dijital bir hayatta sadece yasaklayarak... Yok yapma, etme, oynama, kapat, yasak. Bunların işe yaramadığını gördük aziz dostlarım. Üstelik saygı ifadesi değil bu söylediğim şeyler. Başka bir yöntem belirlemek gerekiyor. Emir komuta değil, gönül komuta. Bu sisteme geçmek gerekiyor. Google'den bir sisteme geçmek gerekiyor aziz dostlarım. Tabii bilgisayar oyunları bunu öğretmekte bir vesile. Ecdadımız rahmet olsun hepsine. Normal oyunları da bu değerlerin öğretilmesini vesile kılmışlar mesela. Beş taş. Hiç düşündünüz mü yani? Büyük Osmanlı uygarlığı öylesine hani beş taş bununla şık şık şık oynamış mı yani? Kul hakkını öğretmişler. Hakka riayet etmeyi, sabretmeyi, sıranı beklemeyi, yalan söylememeyi. O taşa değip değmediğini bir tek sen biliyorsun yani. Allah'ın varlığını. Biz görmesek de Allah'ın onu gördüğünü. Arkadaşa saygı duymayı, bak saygıyı anlatıyorum yani. Arkadaşın hakkına, hukukuna riayet etmeyi, kazanmayı, kaybetmeyi, bir oyunun içinde yüzlerce şey öğretmişler aslında yani. Şimdi en azından hani mahalle kültürü yok oldu, aileler çocuklarla bu kadar çok ilgilenemiyor. Her şey dijital oldu. En azından dijital ortamlarda yapılamaz mı? Gönlüm yanık bu konuda. Özellikle imkanı olan iş adamı dostlarımız için. Hani imkan varken bu tarz yerlere de sanki para harcansa çok daha güzel bir şey çıkar ortaya diye düşünüyorum. Bu da yine ayrı bir program konusu inşallah. Bunu da güzel dostlarımızla, konuklarımızla işleriz. Ve elbette Allah'ın bütün nizamı onun üzerine kurduğu güven değeri. düşünün. Kendisiyle alakalı bu kadar şey anlatmasına ne gerek var yani? Sizi ben yarattım, tabi olun, o kadar derdi, biterdi, bu kadar yani. Ama bizde güven oluşturmaya hiç ihtiyacı olmayan o Halik-i Rahim'imiz, ey kullarım, ben Rahman'ım, ben Rahim'im, ben Rezzak'ım, ben sözünden dönmem, vaadimden caymam, güvenilir bir Rabbim, vaat ettiğim muhakkak gerçek olur, asla sözümden dönmem. Defaatle Kur'an-ı Kerim'de, kutsi hadislerde hiç ihtiyacı olmayan bir yüce Rab bizde güven telkin etmekle ilgili birçok cümle ifade etmiş bize, beyan ifade ediyor. Kendini beyan ediyor bu şekilde. Biz ne yapıyoruz? Bunun karşısında biz aciz kullar olarak güven tesis etmekle alakalı. Ya güven ya güvenme, kendin bilirsin. Ya böyle olmaz can dostlarım, böyle olmaz. Ya da sen bana güvenmiyor musun? Kendin bilirsin. Olmaz bu şekilde. Güven telkin edecek bir davranış kalıbı içerisinde olmamız gerekiyor. İşte Rabbimiz Hak Teala Hazretleri hem kendisiyle alakalı bir güven oluşturmuş, hem de 40 yılda bir Hazreti Muhammed yaratmış, Hazreti Muhammed oluşturmuş, Hazreti Muhammed karakteri inşa etmiş, onun da ana omurga vasfını Muhammedül Emin yapmış yani. Güvenilir bir peygamber inşa etmiş. Din-i Mübin İslam'ı tevdi edecek, emanet edecek. Güven duygusunun ne kadar önemli olduğunu, bir değer olarak güvenin ailede ne kadar önemli bir değer olduğunu yani buradan anlayalım lütfen. Güven yoksa hiçbir şey yok demektir. Ama güven varsa, mesela eşler birbirine güven duyuyorsa, orada bütün değerler neşrünema bulur. Güvensiz bir ortamda kaygılar, Allah korusun, korkular, aldatmalar, yalanlar, güven yoksa hiçbir şey yoktur çünkü gerçekten. Çocuklar için de böyle. Çocuklar hani güvenli bağlanma diye nitelikli insanda anlatmıştım. Sosyal ilişkileri, sosyal bağımızı, arkadaşlıklarımızı, çocukluk döneminde güvenli bir bağ kurmuşsa çocuk, özellikle anneyle, arkadaşlıklarında da güvenli bir bağ kurabiliyor. Ama ailede bunu kuramadıysa Allah korusun. Çocukların da anne babalarına güvenmesi gerekiyor. Bu evlilikleri yürütebileceklerine, onların da bu ailede bir güzel bir evlat olarak kalabileceklerine. Sürekli evde boşanma lafı konuşuluyor. Ayrılacağız, boşanacağız. Yani çocuk düşünmez mi yani bana ne olacak? Anne baba umurunda olmaz ki çocuğun. Çocuk kafası bu yani. Çocuk kendini düşünür. Ben ne olacağım? Bana ne olacak yani? Şimdi o kadar çok beyinleri yıkadı ki. Filmler, diziler, oyunlar. Hani eskiden çocuk bunun travmasını yaşardı bilmezdi. Şimdiki çocuklar bir alem oldular yani. Annemiz babamız keşke boşansa da en azından doğum günümde bana çifte hediye gelir falan. Hani böyle diyen çocuklar gördüm ben. En azından bir dediğim iki edilmez, daha fazla böyle üzerime gelinmez, sıkıntım var derim, işte psikoloğa giderim falan. Yani bunu kuran çocuklar gördüm yani. Bir alem şu andaki çocuklar. Dolayısıyla bu tarz bir travmanın yaşamamasıyla alakalı o güven duygusunun da tesis edilmesi gerekiyor aziz dostlarım. Güven olursa kendilerini çok daha rahat ifade edebilirler. Yani düşünsenize mesela baba eve geldi, okulda bir durum oluştu. Onu paylaşacaksınız babanızla. Ama o sırada tokat mı atar, sille mi vurur, anne terlik mi fırlatır, tencereyi ters mi çevirir, kafanıza bir şey mi atar? Bundan tedirginseniz bir şey paylaşabilir misiniz yani? Onun için her zaman söylediğim gibi Müslüman tahmin edilebilir olmalı. Yani ben bunu babamla paylaşırım. O da bunu anlayışla karşılar. Evet kötü bir durum ama bunun üstesinden gelmekle alakalı. Ben bu hatayı bir daha işlememe sözü verdiğimde, bu günahımdan döndüğümde, tevbe ettiğimde, yani ailem yanımda olur. Her ne olursa olsun, arkadaş demiştik yani sosyal etkinlikleri anlatırken, işte aile de çok önemli bir taş yani yaslanacağımız. Her halükarda annenin çocuklarını sevdiği, her halükarda babanın çocukları için onu koruduğunu. Amerika'da böyle baba çocuk ilişkileri bozulunca Amerikan Kiliseler Birliği Kayıp Balık Nemo diye bir filme sponsor oldu ya. Pixar'ın o çektiği Hristiyan şeyidir yani. Alttaki şey. Özellikle aile yapısının korunmasıyla alakalı. Filmin danışmanları, yapımcıları. Çok büyük şey arka fondaki nasıl söyleyeyim felsefe çok büyüktür yani. Baba çocuğuna büyük fedakarlıklar yapar. Babalar çocuklarını çok sever. Hani bilinç altında baba çocuk ilişkileri yıpran Amerikan toplumunun terapisi gibi bir şey yaptılar yani bu anlamda. Yine büyüklerimize, sermayedar iş adamlarımıza buradan çağrımızdır inşallah. Bu tarz filmlerin yapılmasına da para harcarlar. Kaliteli filmlerin yapılmasına para harcarlar. O filmlerde işlenecek konular. Tabii o da ayrı bir kültür. Hani biz yaptığımızda 50 tane mesajı gömüyoruz. Onlar bir tane değer için tek bir film yapıyor yani. Bakın bütün Disney karakterlerinin filmlerinde, Pixar'ın özellikle yaptığı her film bir değer anlatır yani. The Cars, arabalara bakın mesela. Sevimli canavarlara bakın. Kayıp Balık Nemo'ya bakın. Oyuncak Hikayesi'ne bakın. Hep böyle bir mesaj vardır, bir ana değer. Kibirle alakalı, kendini beğenmekle alakalı, paylaşmamakla alakalı, korkmakla, sevmekle alakalı, aileyle alakalı, ne bileyim. Biz bulmuşken bütün değerleri yükleyip çocuk böyle kafası embol oluyor ondan sonra. Bilgi bombardımana, değer bombardımana tuttuğumuzda. Aziz dostlarım, yani aile değerlerini konuşuyoruz. Haftada bir tane değer işlesek, 52 değer. Yani yılda bir değer işlesek bile 10 yılda 10 değer yani. Zaten 1000 tane değer olmaz yani. 20 yaşına getirene kadar çocuklara 20 tane değer, yılda bir tane yapsak yani. Kaldık yani, ayda bir tane de yapılabilirdi. 120 tane değer yapar yani. 10 yılda, 20 yılda 240 değer yapar. Az bir şey midir yani? Ayda bir tane olsa. Yılda bir tanesine razıyım yani. Cumhurbaşkanımız bu anlamda 2025'i aile yılı ilan etti mesela. İnanılmaz mutlu oldum. İnanılmaz gönlüm ferahladı. Yetmez ama evet. Keşke her yıl böyle bir bütün kamu, STK, iş dünyası, akademisyenler, seferberlik ilan ettiğimiz. Bu tabii daha ilk uygulamamız. Ama bundan sonraki yıllarda hani Amerika bunu 30'lu 40'lı yıllardan beri yapıyor. Hani bir yılı uzay yılı ilan ediyor. Bütün sektörler uzaya çalışıyor yani. Bir yılı nükleer yılı ilan ediyor. O yıl bütün sektör nükleere çalışıyor. Bir yılı genetik ilan ediyor. Tabii o bir yılla da kalmıyor. Belki bir 10 yıl, onlarca yıl ondan sonra devam eden şeyler var ama o yıl özellikle hani belki korona döneminde dünya bunu global olarak yaşadı. Her şeyimiz korona oldu. Bütün akademisyenler, bütün laboratuvarlar, bütün ilaç şirketleri COVID'e karşı bir aşı bulmakla alakalı seferber oldu. Hani odaklanmanın gücü yani. The power of focusing. Ana işe odaklanmak, bir konuya odaklanmak. Mercek gibi yakar hani. Mercek odağını güneşe tut, güneşle yere tuttuğunuzda böyle güneşten gelen ışığı odakladığınızda yakar değil mi orayı? Onun gibi bir şey. Dağınık olarak tuttuğunuzda da hiçbir şey olmaz. Odaklanmanın gücü. Güveni anlattım tabii. Güvenden geldik buraya ama aziz dostlarım, aile içerisinde bunun tesis edilmesi de çok fazla kolay bir şey de değil yani. Fedakarlık gerekiyor, istikrar gerekiyor, sabır gerekiyor, yürek özetmek gerekiyor. O güveni tesis edene kadar neler neler yapmamız gerekiyor yani. Bana güvenmiyor musun? Böyle bir laf, böyle bir cümleyle olacak bir şey değil yani. Güven bana, böyle de olacak bir şey değil yani. Emirli olacak bir şey değil, bu kesin yani. Sizden karşıya giden bir duygu değil çünkü. Karşıdan size gelen bir duygu, güven duygusu. Onu tesis ettiğinizde aile içerisinde bir değer olarak her türlü diğer alt sistemdeki değerlerin yakıtı oluyor bu güven. O ailede mutlu, huzurlu, sağlık, sıhhat, afiyet içinde, esenlik içinde, saadet içinde hayatına devam ediyor. Bir başka unsur, bununla inşallah bu haftayı bitirelim. Gelecek hafta yine aile değerlerini sizlerle işlemeye gayret ederiz. Allah imkan verdiği ölçüde sadakat. Sıdkı sadakat diye eskiler çok anlatırdı bunu. Aile üyelerinin birbirine olan bağlılığı, sadakati. Bu ilişkileri sağlam yapıyor. Sizce nedir sadakat? Ne düşünüyorsunuz? Sosyal medyada çok paylaşılıyor. Eşinize sadık mısınız? İşte bu YouTuber'lar işin cılkını da çıkardılar. Bu sadakati test eden yarışmalar var, programlar var. Çok sapkın şeyler oluyor sosyal medyada. İşte 1 milyon dolar versek eşinizi aldatır mısınız? Bunun filmlerini falan yaptılar. Yani virüs olarak beyinlere girmekle alakalı belki bir 30 yıl evvel aile saadetini bozma yönelik çete, lobi, en sağlam kale aile demiştik ya, aile burçlarını birer birer o kalenin yıkmaya başlıyorlar. Çalışıyorlar. Böyle bir çaba var. Peki biz ne yapıyoruz? Burada bizim yaptığımız onların yaptığından çok daha önemli. Sadakat, sadıklık, hani dostluk, sıdk. Sadaka kökünden geliyor sıdk. Sadık dost. Kişinin sadakatli ya da sadakatsiz olduğunu belirleyen ana mihenk taşı. Ebu Bekir Efendimiz'in nedir şeyi? Ebu Bekir Sıddık değil mi? Tasdik eden, tasdik etme manası da var işin içerisinde. Aile üyelerinin birbirine sadık olması. Çok tabii her şeyde sosyal medyaya, her şeyde dijital ortama, her şeyde böyle basına, LGBT lobisine, çeteye falan vermeye çalışmıyorum ama aziz dostlarım, burada eşlerin birbirine olan bağlılığı, bunu illa sadakati, sadakatsizliği cinsel olarak algılamayın yani. Elbette o namusumuzdur yani. Korunması gereken ana namus. Elbette bu cinsel sadakat de aile içerisinde bir şeydir ama hani bir şey duyduğumuzda acaba dinimizde bir şeytan bir vesvese veriyor mu? Ya eşiniz şöyle bir şey yaptı. Yok benim eşim yapmaz. Ona böyle bir sadakatle bağlı mıyız? İlişkilerimiz o kadar sağlam mı? Ya zaten ben bekliyordum ondan falan mı diyoruz yoksa hemen? Başımıza bir şey geldiğinde eşimiz bizi tasdik ediyor mu? Allah Resulü'nün eşi Hatice validemiz onu tasdik etti değil mi? Başına en inanılmaz bir vaka geldiğinde de ya bir melek geldi yani. Cebel-i Nur'da Hira mağarasında ve Hatice validemiz ne dedi? Seni müjdelerim, sen akrasısın. Sen akrabaya gidersin, aile değerlerini konuşuyordu işte. Bakın akrabaya gidiş geliş, oradaki akrabayla olan bağ, akrabanın birbirine olan bağlılığı bir zihinsel, duygusal, ruhsal olarak bir insanın akıl sağlığının, duygusal bütünlüğünün de garantisi oldu Hatice validemizin ifadesiyle. Ve buradaki o sadakat, bağlılık devam etti yani. Mucizevi şeyler, işte Miraç hadisesi. Yine tasdik etti. En yakın arkadaşlar Ebu Bekir Efendimiz'le dalga geçtiler. Seninki yine böyle bir şey diyor ya. Onun ben bugüne kadar neler dediğine yine iman ettim. Ona mı iman etmeyeceğim? Tabii ki yapmıştır yani. Ne demek yani? Kudüs'e de gitmiştir, gelmiştir bu gece. Hani iki dakikada Amerika'ya gittim, geldim dese birisi. Şimdi ne düşünürüz? Bir düşünün. İlla bilimsel olacak, teknik olacak, teknolojik olacak, ispatlanmış olacak. Peki en ispatlanamayacak bir şey söylediğinde acaba eşimiz ne olur tavrımız? Asıl orası yiğitlik meydanı ya da test edildiğimiz yer asıl orası yani. Buradaki o birbirimize olan bağımızın kuvvetiyle alakalı bir şey bu. Gücüyle alakalı. Güçlü bağlar, sağlam bağlar sadakati destekliyor. İlişkilerin sağlam kalmasını sağlıyor. Ama pamuk ipliğine bağlı. Hani bekliyorsak böyle yani şöyle bir şey olsun da zaten ben bıktım, usandım falan. Yani bir karar vereceğim de zaten şöyle bir şey bekliyorum falan. Allah muhafaza yani. Böyle bir şey de yapmamak ve bunu düşünmemek gerekiyor. İnşallah sıdkı sadakat içerisinde birbirinizle yürekten, gongulden, ruhtan, kalpten bağlı bir aile hayatı diliyorum hepinize aziz dostlarım. Bu haftalık da bu kadarla iktifa edelim. İnşallah gelecek hafta yeniden görüşünceye kadar hepinizle Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.